İyi günler sayın seyirciler. Bir Birlik Zamanı programıyla Ankara stüdyolarımızda yine karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda Sağlık Eski Bakanımız Sayın Halil Şıvgın Bey bizlerle. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Evet. Programımızın ismi Birlik Zamanı. Genelde biz bu programda açıkçası ülke birliği, toplumsal birlik, uzlaşma bu konuları konuşmaya çalışıyoruz. Bölgede birlik, Müslümanlar arasında birlik, Türk devletleri arasında birlik. Ana temamız bu oluyor. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi efendim birçok televizyon programı yapılıyor. Sabahlara kadar süren tartışmalar oluyor. Bu tartışmalarda genelde dikkatimizi çeken şey bir uzlaşmaya varamadan masadan kalkılmış olması. Belki tartışmaların hatta böyle çapı büyüyor, tonlamalar falan yükseliyor. Fakat ortaya bir çözüm konulamıyor. Herkes kendi fikrini savunup masadan kalkıyor. Daha belki ayrıştırıcı olunabiliyor bir kısım programlar için söylüyorum. Biz bunu değil, bunun yerine ortaya çözüm koyabilmeyi ve topluma böyle birleştirici, bütünleştirici mesajlar vermeyi istiyoruz. Çünkü toplumun acil ihtiyacı olan şeyin de bu olduğu kanaatindeyiz. Şu an ilk soruma zaten bununla başlamak istiyorum. Şu an günümüzde ülkemizde maalesef bir karışıklık durumu söz konusu. Güneydoğu illerimizde özellikle başlayan bir karışıklık durumu söz konusu Suriye kaynaklı. Kobani meselesinden ötürü sizin de bildiğiniz gibi. Maalesef sokaklara taşan bir şiddet eylemleri, iç karışıklık tarzında bazı olaylara sahne oldu ülkemiz. Bu durumdan hepimiz çok şiddetle rahatsızız. Bu nedenle de tam böyle itidal ve sükunete ihtiyaç olduğu bir dönem olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili olarak neler söylemek istersiniz? Öncelikle evet. Böyle başlayalım.
Tabii. Şimdi Türkiye uzun zamandan bu tarafa yaşamadı. Son olayları yaşadı. Bu aslında ülkemiz için hoş değil.
Evet.
Son derece dikkat çekici ve çok kötü olaylar gelişti. Birkaç gün içerisinde işte 30-40 civarında vatandaşımız öldü.
Evet.
Yaralılar var, tahripler var.
Evet.
Çok sayıda okul, çok sayıda bina, çok sayıda banka şubesi tahrip edildi.
Evet.
Bu da bir ekonomik bakımdan kayıp.
Yani evet.
Bir taraftan can kaybı oldu, bir taraftan da maddi kayıplarımız var.
Evet.
En önemlisi de huzur kaybı oluyor.
Çok doğru.
Dolayısıyla, evet. Dolayısıyla huzurun kaybolmasını önlememiz lazım. Huzurun kaybolması yerine huzura, barışa, birliğe ve kardeşliğe ihtiyacımız var. Peki bu nasıl olacak? Bu tabii bir taraftan demokrasi olacak, bir taraftan da huzur olacak, barış olacak, kardeşlik olacak. Demokrasi, barış ve huzur her zaman beraber paralel gitmiyor. Yani bunu çok dikkatli bakmamız lazım. Bir taraftan bölücü, parçalayıcı faaliyetler var.
Evet.
Bu faaliyetlere karşı vatandaşın birlik ve beraberlik içerisinde olması lazım. Türkiye bunu hiç hak etmedi. Yani son olayları hiç hak etmedi. Ama bu olaylar oldu ve henüz de şu anda bu olayların şeysi kesilmiş değil, hızını almış değil.
Doğru.
Yani her an yeni olayların çıkması ya da çıkarılması gibi şeyler var. Bunu önlemem ama peki buraya nereden geldik?
Evet.
Nasıl geldik onu görmemiz
tabii,
lazım.
Tabii.
Türkiye biliyorsunuz son 30 yıldır PKK'nın dışarıdan başlattığı Suriye, Irak şeysinden destek aldığı bir faaliyetin içerisindeydi. Bugün işte Türkiye'de gündemde olan yer aslında PKK'nın Suriye kolunun ana üslerinden birisi.
Doğru.
Kobani yani evet. PKK'nın oradaki bu Kürt kardeşlerimizin akrabaları diyoruz. Doğru ama bir de orada bir şu var. Onlar Suriye'de vatandaş değiller. Nüfus kağıdı taşımıyorlar bakın. Nüfus kağıdı taşımayan bu insanlar Suriye'deki iç savaş sırasında Esad tarafından onlara bir imkan verildi. Türkiye'yi rahatsız etmek adına aslında bu. Yani Türkiye'yi kendi sınırlarını sağına garanti altına almak
evet.
ve bunları da kavgadan çekip bir taraf yani kendisinden tarafa Esad kullanmak üzere bunlara özellik verdiler.
Evet.
Burada 3 tane şehirde bir tür yapılanma oldu. Bunlar hı hı. çalıştılar. Esad'a karşı muhalif kanattan da ayrıldılar. Türkiye'den de destek istediler. Tabii Türk hükümeti, Türk devleti bununla ilgili gerekli kararları verdi. Doğrudur, yanlıştır ama bir karar verdiler. O desteği vermediler. Bence bu karar doğru bir karar.
Evet.
Yani Türkiye'ye karşı faaliyet yapan, yani Türkiye'den de orada bir Kürt devleti kurmak istiyorlar.
Tabii.
Peki orada Türkmenler var. Orada Araplar da var. Doğru. O Araplara ne yapacaklar? Türkmenlere ne olacak? Bunların nüfusundan fazla orada Türkmen var Suriye'de. Bunlarla ilgili hiç kimse bir talebi dile getirmedi.
Evet.
Ya bu son derece yanlış bir
haksınız,
olay.
Yani
yanlış bir olay. Dolayısıyla böyle bir olayın sürecin içerisinden gelerek bu olaylar geldi işte. Bu olayların olmasının şeysi, yani IŞİD'in oradaki faaliyetleri
başlangıcı
böyle geldi.
Evet.
Ama IŞİD'den önce bunlar orada bağımsız, özgür, kendilerine göre bir otonomi bölge oluşturdular. Özel bir bölge oluşturdular. Bunu da söylediler, dillendirdiler ve burada bir Kürt devleti kurulacağını söylediler. Şimdi aynı şekilde Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kurulması, Suriye'de bir Kürt devletinin kurulması, dışarıdan yazılanlar, çizilenlere bakarsak bize dayatılmak istenen proje şu: Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kurulması isteniyor, Suriye'de bir Kürt devletinin kurulması isteniyor. Aynı zamanda Türkiye'deki Güneydoğu'ya da özellik verilmesi talep
evet.
ediliyor.
Ki asla kabul edilemez.
Tabii şimdi burada Türkiye tarafı, yani Türk devleti, Türk hükümeti Kuzey Irak'la iyi bir işbirliği içerisinde orada belki kurulacak Kürt devletine itiraz etmeyebilirdi.
Doğru.
Ama Suriye'deki Kürt devletine itiraz etmeleri, haklı nedenleri var. Oradaki Türkmenlerin durumu ne olacak? Aynı zamanda Kuzey Irak'taki Kürtlerin yanına da orada da Türkmenler var. Kürt nüfusu kadar Türkmen nüfusu var. Onların hukuku ne olacak? Onlara da ayrı bir devlet ya da o devlet yapısı içerisinde özel bölgelerin verilmesi lazım. Yani bir bölge oluşturuluyorsa ya da ayrı bir devlet statüsünün de tanınması lazım. Eş değerli. Eş zamanlı gidilmesi
Doğru.
lazım. Bunlar masada yok şu anda. Tartışma konusu bir dahi edilmiyor. Yani böyle bir durum var. Türkiye tabii şöyle görmemiz lazım burası. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bizim olan bu topraklar işte masa başında çizilen
doğru.
sınırlarla oluşturulan bölgeler.
Evet.
Ben o bölgeleri bakanken çok dolaştım. Genel Başkan Yardımcısı yaptım ben. Özal'ın yardımcılığını yaptım. O zaman oraları çok biliyorum yani. Gittim geldim sınırımızda. Sınırımız bizim açımızdan uygun bir sınır değil. Yani Kuzey Irak bölgesinden bahsediyorum daha çok.
Evet.
Suriye'de de aynı olaylar var. Yani haritalar çizilirken köyü ikiye bölmüşler. Şehirleri ikiye bölmüşler. Yani uygun sınırlar değil. Korunabilir sınırların olması lazım. Şimdi Irak'tan Türkiye'ye terör olayları oluyor. Sızmalar var. Çünkü sınır öyle bir şeyde ki siz sınırınızı korumakta zorluk çekiyorsunuz.
Evet.
Korunabilecek sınırlara ulaşması lazım Türkiye'nin. Bu olmadı maalesef şimdiye kadar.
Zaten bu kısıtlı olarak böyle yapıldı ama.
Tabii
değil mi?
Öyle evet. Olmuş gözüküyor. Tabii burada bir şey var. Bu bölge neden böyle oldu? Türkiye'nin Türk-Amerikan ilişkileri gayet iyiydi. Türk-İsrail ilişkileri fena değildi. Türk-Arap ilişkileri gayet iyiydi. Irak'la Suriye'yle biz bakanlar kurulu toplantıları yapıyorduk.
Doğru.
Ortak toplantı.
Tabii.
Bu nereye geldik? Bu Mavi Marmara olayıyla başladı. İlişkilerin bozulması. Mavi Marmara olayı peki nereden çıktı? Mavi Marmara olayı Londra'dan başlayan bir çizgiydi. Avrupa'dan gelenler vardı. Türkiye'yi de dahil ettiler buna. Aslında benim bildiğim kadarıyla Başbakan, Cumhurbaşkanı yani o zaman Başbakanken bu olaya karşıydı ama oy kaybına uğramamak nedeniyle karşı olduğu söylüyordu. Kesin karşı çıkamadı. Çünkü Cumhurbaşkanı destekliyordu Abdullah Gül o zaman böyle bir olayı. Böyle bir şey oldu. Bu ne oldu? İsrail ile bizim ilişkilerimiz bozulmasına sebep oldu. İsrail sadece oradaki bir sınırları belli olmayan bir devletten ibaret bir şey değil.
Tabii.
Amerika'da en önemli güçlerden birisi.
Doğru.
Amerika'nın iki kanadı var. Biri Anglo-Saksonlar, bir de Yahudi kanadı var. İkisi çok güçlü bir yapı. Bu ilişki Türkiye'nin ilişkilerine hasar verdi. Ne oldu? Mısır'la ilişkilerimiz bu şeyin arkasından hasara uğradı. Mısır'da darbe oldu.
Darbe
sonunda Mursi ile kurmuş olduğumuz iyi ilişkiler gitti. Hükümet onu desteklediği için o zaman başbakan, şimdiki Cumhurbaşkanı o ilişkileri de hasar gördü. Bunun arkasında Suriye'deki bu olaylar bu noktaya geldi. Suriye'deki olaylar da aslında Türkiye tarafının tez olarak ileri sürdüğü doğru. Yani burada bir güvenlikli bir bölgenin oluşması lazım. Çünkü Türkiye şu anda Suriye'den 1,5 milyon üzerinde Suriye vatandaşı Türkiye'de yaşıyor.
Evet.
Bu 1,5 milyon öyle kabul edilebilir bir şey değil. Ben Sağlık Bakanı olduğum sırada Bulgaristan'daki Türkleri sınır dışı ettiler biliyorsun. 750
evet.
bine yakın vatandaşımız, Türk
doğru.
vatandaşı, Türk asıllı soydaşlarımız Türkiye'ye geldiler. O sırada bir grup Arnavutluk'tan İtalya'ya sığınmak istedi. 10 bin kişi. Arnavutluk'ta da bir şeyler oldu. İtalya dedi ki biz hükümetimiz kriz yaşar. 10 bin kişiyle kriz yaşayacağını iddia eden İtalyan ekonomisi ki İtalyan ekonomisi Türk ekonomisinden daha güçlüdür. Kabul etmediler insanları. 10 bin kişiyi alamadılar.
Biz 750 bin kişiyi
bak,
aldığımız
biz 750
zaman.
Bin kişiyi aldık. Onların bir kısmı geri gitti kaldı. 400 binin üzerinde Türk soydaşımız Türkiye'ye geldiler. Yani 750 bin geldi ama evet. Onların bir kısmı bir süreç içerisinde geri dönenler de oldu.
Evet.
Ama 400 bine yakını kaldı Türkiye'de. Şimdi burada da 1,5 milyon çok Suriyeli geldi. Evet. Bu 1,5 milyon Suriyeli şey değil, az bir rakam değil. Ve evet. Türk ekonomisi ne zarar verir. Ama buna rağmen Türkiye bunu alıyor. Hala dışarıda da şeysi yok bunun, kıymeti yok.
Kıymeti yok.
Ve şimdi Avrupalılar o kadar istiyorlarsa, Amerikalılar o kadar istiyorlarsa işte Türkiye'nin yeni getiriştiği şey bu tampon bölge olur, serbest bölge olur. Bu gelenler oraya giderler.
Evet.
Avrupalılar, Birleşmiş Milletler bir fon oluşturur, onlara bakarlar.
Tabii, doğru olan.
Şimdi Türkiye kendi vatandaşına iş bulamazken 1,5 milyon Suriyeli vatandaş daha ucuz fiyatla ekonomi bakımından da tercih edilebiliyorlar. Geliyor yani Irak'tan da gelenler oldu. Başka yerlerden de gelenler oluyor. Türkiye'ye gelen fazla yani. Ama bu bir şey gösteriyor. Bu ülkelerdeki insanların Türkiye'ye yönelmelerinin sebebi yeni değil. Çok eski geçmişten bu tarafa böyle bir şey var. Balkan Harbi sırasında Balkanların yapısı bozulunca çok büyük göç aldı Türkiye. Çünkü o bölgelerdeki insanlarımız, soydaşlarımız Türkiye'ye geldiler. İstanbul'da sefil hayatlar yaşadılar. 6-7 milyona yakın göçmen aldı. Türkiye sürekli göç. Kafkasya'da öyle oldu. Kafkasya'dan göçmenler geldi. Dolayısıyla Osmanlı zamanından başlayan bir yapı var. Bu yapı devam ediyor.
Aslında araya girip şunu söyleyebilir miyim Bakan Bey? Bu aynı zamanda Türkiye'nin çevresindeki bütün Müslüman ülkelerin ve Türk ülkelerin umut bağladığı bir ülke olduğunun göstergesi değil
tabii,
midir?
Tabii. Umut bağladı,
ve,
umut evet, bağladı bir
liderlik
ülke.
Liderlik açısından.
Burada bir şeyi özellikle hatırlatmak isterim. Ben Çin'e giden ilk Türk milletvekillerinden birisiyim. Orada Türk bölgesi, o zaman yasak bölgeydi. Sinkiyang, Uygur özel bölgesi diyorlar Çin'de. Bizim Uygur bölgemiz, yani Türklerin evet. ana yurdu
evet.
o olan bölge. Hunların yaşadığı bölge, Türk devletlerinin kurulduğu bölge, Türk kültürünün geliştiği, müziğinin, mutfağının geliştiği bir bölge. O bölgeye gitti, gezi yaptım. Bu bölgede şöyle bir anlayış var. Dediler ki, anlattılar birisi oranın yaşlarından birisi. Biz dediler, hacca giderken Osmanlılar zamanından beri hep Osmanlı İstanbul'a uğramadan hacca gidenin hacı kabul edilmez dediler bizde. Bir de tabir kullandı çok enteresan. Yer yarılsa Osmanlı'ya sığar. Ama Osmanlı'ya bir şey olsa acep ne olur diyorlar.
Ya işte bakın çok önemli. Bak düşün, değil mi Bakan Bey?
Yer yarılsa evet. dünya yani Osmanlı'ya evet. sığar ama Osmanlı'ya bir şey olsa ne
evet,
olur?
Evet.
Yani Osmanlı'yı dünyadan büyük görmüşler.
Çok güzel bu bakış açısı.
Bu anlayış evet. bugün de devam ediyor.
Devam ediyor. Çok
bugün
önemli
de devam ediyor.
Çok önemli. Evet.
Çok bir bu vesileyle şey anlatayım. Diyorlar ki onlar hacca gidenler Osmanlı'ya mutlaka uğrarlar. Valiyle, belediye başkanıyla mümkün olanlar da padişahla görüşürlerdi. Onlarla görüşmeden dönenlerin haçları kabul edilmez, kabul olmaz diye bir inanç vardı bizde diyorlar.
Ne kadar ilginç.
Bak, evet, çok enteresan.
Çok önemli, tabii, doğru.
Başka bir şey de şu. Oradan İstanbul'dan alınan kefenle gömülenler cennete gider inancı var diyorlar. İstanbul'dan alınan havluyla şey yapanlar, eli yüzünü silenler çok özel kişiler hı hı. olarak. Ya, bu, dolayısıyla İstanbul'dan çok büyük bir ticaret olurmuş o zaman gelen Türkler. Tabii onlar 6 ay geliyorlar. 6 ayda gidiyor. 1 yıl haç şeyleri sürüyor. Şimdi o iş öyle kolay değil. Ama bunu şunun için anlattım. İstanbul, Türkiye, Osmanlı, bugün de Türkiye, dün Osmanlı, bugün de Türkiye,
tabii.
Türk dünyasının kalbi, kalp
çok
yağı.
Çok önemli bu söylediğiniz.
Ve hepsinin mutlu olduğu, mutlu olabileceği bir yer. Sığındığı, sığınabileceği. Onun için Allah ülkemizi korusun.
Çok doğru.
Bu nedenle de birlik beraberliğe ihtiyacımız
çok,
var.
Çok önemli.
Onun için de huzura ihtiyacımız var.
Çok doğru söylüyorsunuz.
Onun için yani politikacılarımızın, siyasetçilerimizin sokaklara dökülmek yerine sokaktaki insanları çekecek tedbirleri geliştirmeler lazım.
Çok
bu,
doğru.
Bunun doğru yöntemleri bu. Şimdi burada tabii Türkiye'nin güvenliği önemli. Şimdi bir taraftan PKK ile barış süreci yapılıyor. Bir taraftan da PKK onun adamları ya da onlar beraber hareket edenler sokağa çıkıyorlar, yakıyorlar, yıkıyorlar. Çok sayıda okul yanmış durumda şu anda.
Evet.
Şimdi bir taraftan iş adamlarının araçları yakılıyor. İş adamlarına iş yaptırmıyorlar. Şimdi de okullar yakılıyor. Sağlık sistemi tahrip ediliyor. Belediye binaları yakılıyor. Bankalar tahrip ediliyor. Peki ne olacak? Nasıl olacak bu? Böyle gitmez ki.
Tabii.
Nereye gider? Allah göstermesin. Sıkı yönetim gelir.
Evet.
Sıkı yönetime gider. Sıkı yönetimi kim istiyor ki?
Tabii.
Kimse
çok
istemiyor.
Çok uzun yıllardan beri ilk tabii. defa mesela değil mi? Sıkı yönetim sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Tabii. İlk defa sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Bir durum. Evet.
Bu sıkı yönetime gider.
Tabii ki.
Yani bunu bu şekilde Türkiye öyle veya böyle korunacak yapısını bulur. Ama bundan çok kişi rahatsız olur. Rahatsız olurlar. Dolayısıyla bu insanların diğer insanları rahatsız etme hakları yok.
Evet.
Yani demokrasi bir başkasının hakkının başladığı yerde benim hürriyetim bitiyor.
Tabii.
Doğru. Ama buna iyi bakmamız lazım. Yani sizin hürriyetiniz var. Ona saygı duyuyoruz. Herkes size. Ama sizin hürriyetiniz başkalarının hürriyetinin başladığı yerde bitiyor.
Doğru.
Yani tabii. Burada başkalarının yaşama hakkına müdahale edilir mi?
Asla.
Sokağa tabii. Çıkan silahını almış çıkmış. Öyle olacak iş mi bu? İşte bu IŞİD'in mensubu diye sakallı adamları öldürmüşler.
Evet.
Ya onlara benziyor filan diye Arap işte Suriye'den gelen sakallı. Ya adam işte onların alakası var ve yok.
Tabii
bu
ki,
kadar
tabii.
Şeylik olmaz ki.
Tabii ki.
Yani bu şeylere dikkat etmek lazım.
Bir de efendim bu arada tabii bazı Amerikalı yazarların, gazetecilerin de ve stratejistlerin de bölgede PKK'yı öne çıkartan konuşmaları ve yorumları oluyor. Yani sanki öyle bir şey ki, yanlış bir şey olarak söylüyorum, sanki bölgede tek kurtarıcı şu an güç PKK'ymış gibi. Ve bunun bir ötesinde de bence bağlanılmak istenilen nokta, şu an meydana getirilen sokak olaylarında sanki Abdullah Öcalan, bölücübaşı, olayın kilit noktası ve kurtarıcı nokta gibi gösterilmek isteniyor. Böyle bir şey var, izlenim var. Buna karşı ne demek istersiniz?
Şimdi şöyle tabii. Her ülkenin kendi menfaatlerini koruması için ya da menfaatlerini devam ettirmek için kendine göre stratejisi olabilir.
Evet.
Ama Amerika'nın bu stratejisi tutmaz burada.
Evet.
Tutmadığı görüldü. Şimdi ne oldu? Bakın Irak'a demokrasi getireceklerdi. Irak'a demokrasi geldi mi?
Asla,
gelmedi.
Tabii.
Gelmedi.
Eskisinden çok daha beter bir duruma düştü.
Yok.
Tabii.
Ve şimdi Irak'ta Amerikan ordusu gitti. Amerikan ordusunun bıraktığı silahları kim aldı?
IŞİD.
Bak IŞİD kimin eseri? Kimin eseri? Amerikan bir tür eseri sayılır.
Tabii tabii. Amerika.
Neden Amerikan eseri sayılır? Amerika bölgede düzgün bir dengeyi kurabilmiş olsaydı
evet.
IŞİD olmazdı.
Doğru.
Şimdi orada Sünniler var, Aleviler var, Şiiler var. O yapı içerisinde ne oldu? Sünniler Saddamcı diye, Saddam'ın takımı diye horlandılar. Onlar kendilerini koruyacak bir yapı oluşturdular. Şimdi IŞİD'in içerisinde kimler olduğu bahsediliyor. Saddam'ın askerleri.
Askerleri, doğru.
Yani onun olduğunu,
evet.
Onların bizzat orayı idare ettiklerini söylüyorlar. Çünkü
doğru.
Bölgelerine hakim olur. IŞİD'in hakim olduğu bölge Irak'ın Arap ve Sünni bölgesi.
Evet.
Şimdi bunlar kimle çarpışacaklar? Bağdat'a gidecekler. Bağdat'a alacaklar. Öyle gözüküyor.
Evet.
Bugün yine ben buraya size gelmeden önce bir haberlerde izledim. IŞİD Suriye'deki Kobani olayları hariç Irak'ta ilerliyor. Bir bölgeyi daha kontrolünü almaya çalışıyor. Az kalmış. Oranın valisi diyor ki 10 güne kadar biz teslim olabiliriz. Diyor. Yani
evet.
bu olaylar ilerliyor. Dolayısıyla Amerika'nın bölge politikasını daha düzgün yapabilmesi lazım.
Kesinlikle.
Amerika bizim kadar bu bölgeyi bilmez.
Evet.
Çünkü biz 400-500 yıl bu bölgeyi idare ettik. Bizimle beraber olması lazım. Bizimle paralel yürümesi lazım.
Doğru.
Bizimkilerin söylediklerini Amerika kabul etmeyebilir ama Amerika'nın söyledikleri bizimkiler de söylüyorlar onlara. Diyorlar ki sizin şu görüşünüz yanlış. Burada Türkiye ile Amerika'nın doğru projede birleşmesi lazım. Doğru politikalarda birleşmeleri lazım. Ya dolayısıyla ikisinde iki ülkenin de menfaatine olur. Şimdi burada asıl sorun şu. İsrail Arap dünyasıyla kurulduğundan bu tarafa savaşta. İsrail bu savaştan kurtulmak istiyor. Genel kanaat şu. Diyorlar ki bütün yazarlar çizerler tartışmalarda. Türk kamuoyunda da bunlar var dikkat ediyorsanız. İsrail bu tartışmaların dışına çıkabilmek için Kürtlere bir devlet kurdurmak istiyor. Araplar Kürtlerle çatışsınlar istiyor deniliyor. Kürtler işte Kuzey Irak'ta bir devlet kursunlar. Suriye'de bir devlet kursunlar. Türkiye'de özerk yapsınlar. Sonra Büyük Kürdistan'ı kursunlar. Türkiye'de, İran'da, Araplar'da İsrail'le uğraşmasınlar. Biz zaten uğraşmıyoruz. Bizim öyle bir şeyimiz yok Türkiye'ye yani, politik olarak ama diğerlerinin Arapları bu Kürt devletiyle meşgul etmek istiyor. Bu strateji de doğru değil.
Evet tabii ki.
Ya bir yanlışı yanlışla tedavi
tabii,
etmek
tabii.
olur. İsrail'in barış sürecini sağlayacak atılımları yapması lazım. Kendi bölgesinde, kendi şeysinde. O dengeyi uluslararası alanda da kabul edilir hale getirmesi. Amerika da bunu görüyor zaten. Amerika ile İsrail bu konuları görüşüyorlar zaten.
Tabii.
Umarız ki orada barış olursa İsrail'in burada da böyle bir tarihleri olmaz. Bizim şu andaki bu kavgalarımızın bana göre en büyüklerinden birisi şu. Türkiye Kuzey Irak'la iyi bir işbirliği yaptı. 50 yıl sürebilecek. Onların petrolünü Türkiye üzerinden dünya pazarına çıkartması. Ama oradan gelen petrol bir türlü pazarlarda şey bulamıyor. Engelleniyor. Yani Türkiye'nin Irak'la, Kuzey Irak'la yaptığı bu anlaşma bozulma. Bize diyorlar ki iyi geçinin. Bizimkiler diye geçirmek için çarptılar onu üstüne, fakat bu sefer de o anlaşmaları bozuyorlar. Hı-hı. Şimdi bu dolayısıyla bizim demek ki biraz daha temkinli, biraz daha sakin, biraz daha sade gitmemiz lazım. Onun için de bizim politikacılarımızın biraz daha temkinli olmaları lazım. İktidarda, muhalefette. Ben şahsen Sayın Cumhurbaşkanı'nda daha sakin, biraz daha geriye çekilerek, daha hem nefes alması lazım. Ama o da tabii şunu görüyor, bir politikayla karşı karşıya, o da kendisini ve Türkiye'yi savunma politikası yapmak istiyor. Ama bunları kabul ediyoruz, ama yine de kendisinin bir adım geri atması, rahat, kendisi de rahatlar, Türkiye'yi de rahatlatır. Sağlam bir şeye gitmesi lazım, stabil bir dengeye girmesi lazım. Çünkü Türkiye'nin şöyle bir vasfı var, çok önemli bir şey bu olay. Daha doğrusu bizim Türklerin şeysi, Selçuklu devleti yıkıldıktan sonra zannettiler ki Türkler Anadolu'dan giderler. Selçuklu'dan sonra onun yerine Osmanlı Devleti kuruldu ve Avrupa'ya geçti. İstanbul'u aldı. Bu Çanakkale savaşları sırasında İngiliz yöneticilerine birisi parlamentoda konuşuyor. Diyor ki Türkleri diyor böyle basit olarak görmeyin. Selçuklu dağıldıktan sonra bir çoban diyor, Osmanlı'yı çoban olarak görüyor, bir devlet kurdu diyor. Oradan bakın İstanbul'u aldı, Avrupa'ya geldi, Viyana'yı kuşattı falan filan. Şimdi Osmanlı'nın dağılmasından sonra yerine kurulan Türk devleti toparlandı. Ekonomisi güçlendi. Şu anda güçlü bir ekonomisi var Türkiye'nin bölgesinde söz sahibi. Bunu tabii tahmin etmiyorlardı. Türkiye'nin bu kadar büyüdü. İki demir işte 27 Mayıs darbesi oldu, 12 Doğru. Mart oldu, 12 Eylül oldu. Bu Türkiye içeriden karıştırıldı. Şimdi bu yeni başlayan olaylar da eski olayların bir tür devamı. Türkiye'yi tekrar sıkıntıya sokacak, iç çatışmaya sokacak. Tabii. Bir yola doğru götürmeye çalışıyorlar. Bu stratejileri. Bunu görüyoruz, görmemiz lazım. Zaten Avrupa Birliği'ni almamalarının sebeplerinden birisi de bu. Türkiye'yi bu nüfusuyla almak istemiyorlar. Euro'da hatırlarsanız Türkiye'nin yarısı var, yarısı yok haritada. Euro, evet. Avrupa parasında. Hı-hı. Niye? Diyorlar ki siz Güneydoğu'yu bırakın, terk edin, gelin, o zaman olur. Yani güçlü bir Türkiye'nin girmesini istemiyorlar. Tabii, bu nüfusuyla, tabii. Bu gücüyle, bu potansiyeli. O zaman bunları görerek politika yapmamız lazım. Politikacılarımızın daha temkinli, daha bilinçli, daha dikkatli olmaları lazım. Yani bir başka ülke bir dikkat ediyorsa bizim 2-3 dikkat etmemiz lazım. Yani daha derecelerimizi yükseltmemiz lazım. Söylemlerimize çok dikkat etmemiz lazım. Evet. Bugün sokağa çıkmanın faturası çok ağırdır. Evet. Önüne gelen sokağa çıkalım diyorlar. Sokağa çıkarsanız ama sokakta hakim olamayabilirsiniz. Sokaktaki iradeye hakim olamak, psikoloji, insan psikoloji görüldü işte. Şimdi diyor ki BDP'ler, biz sokağa çıkmaları söyledik ama bu olayları yapın demedik. Sen sokağa çıkmayı söylersen sonucuna katlanacaksın.
Kesinlikle, tabii.
Sen o zaman
bir de bunu öngörmemek mümkün değil. Yani sokağa çıkınca tabii, zaten olacak.
Tabii. Onun için siyasilerimizin her bakımdan dikkat etmeleri lazım. Çok sabırlı bir ordumuz var bak bizim.
Doğru.
O ordu çok sabırlı hareket etti. Barış sürecini bozmamak için. Ama bu sabrın da bir sonu var.
Tabii.
Barış sürecinden sonuç almak için sabırlı
tabii,
oldular.
Tabii.
Bu barış sürecini Türkiye'nin selametle bitirmesi lazım. Ama bu Türkiye'nin arzularıyla yabancı ülkelerin arzularının bir birleşkesi olmaz. Türkiye'nin hedeflerine ulaşması lazım. Doğru. Onu ulaştıracak da yapının olması. Bu da onun için de bizim milli birliğe ihtiyacımız var. Çok beraberliğe doğru. ihtiyacımız var. Kardeşliğe ihtiyacımız var. Çünkü çok zarar görürsek hepimiz göreceğiz.
Çok doğru.
Aynı gemideyiz. Gemiyi birileri batırırsa batmasını istemeyenler de o tabii. gemiyle beraber batacak. Onun evet. için karşı çıkarlar.
O yüzden Halil Bey, aslında Türk ordusunun, Türk polisinin kurum olarak çok korunup kullanması da önemli, öyle değil mi?
Tabii. Yani evet. ordu, polis, asker, hiç kimse, güvenlik güçleri rahatsız edilmemesi. Onlar da bizden birisi işte. Sizin gibi, benim gibi.
Tabii.
Onlar sizi koruyorlar, bizi koruyorlar, herkesi koruyorlar. Türkiye'nin güvenliğinden sorumlular. Tabii. Onlara siz kurşun atarsanız, silah sıkarsanız bunun karşılığını alırsınız.
Tabii.
Yani fedakar insanlar.
Çok.
Yazık değil mi şimdi bak, iki tane polisimiz şehit oldu.
Tabii.
Bir polisimiz, emniyet müdürümüz ağır yaralı.
Tabii.
Onlara tuzak kuruldu. Yani kim için? Halkın güvenini kontrol ediyor. Halka moral vermek için dolaşırken yapıldı bunlar. Onlar tabii. karşı tarafa bir şey yapmadılar.
Gayet tabii, hiçbir şey yapmadılar.
Yani evet. Yazık bu ülkeye. Yani bunu düşünmemiz lazım.
Tabii.
Bunu düşünerek de düzgün, dengeli, ahenkli bir çalışma yapılması lazım. Bakın Anadolu'da çok şeyler yaşadı. Moğollar geldiler, Anadolu'yu talan ettiler, yaktılar, yıktılar. Ama gittiler. Ama Anadolu'ya gelen insanlar tekrar bu Anadolu'yu yeşerttiler. Gül bahçeleri yaptılar.
Tabii.
Yani öyle kolay değil. Yunus Emre'ler yetişti, Hacı Bektaşlar yetişti, doğru. Hacı Bayramlar yetişti. Burası böyle öyle şey ki, güçlü bir toprak ki Anadolu toprağı bizim hepimize yeter.
Tabii.
Artar bile.
Aslında bölücü zihniyette olan insanlara buradan şu mesajı da vermek mümkün değil mi? Nasıl bir Çanakkale ruhu vardı? Yani öleceklerini bile bile gittiler savaşa. Biraz sonra öleceklerini bile bile ve kahramanca ve cesurca gittiler.
Tabii.
Şu an ülkemizi bölmek, parçalamak işte ya da özerkliğe götürmek, Türkiye'den koparmak gibi amaçları olanlar da bunu bilsinler ki hani şu an her şey dediğiniz gibi itidalle Türk halkı bekler dediniz ya, ordumuzun da bir sabrı vardır.
Aynen. Aynen öyle.
Ama eğer herhalde bardak taşarsa da yani bardağı taşıran bir şey olursa da son noktada yapacağını da bilir diye düşünüyorum.
Tabii.
Öyle değil
aynen,
mi?
Aynen öyle.
Yani böyle bir şeye göz yumulmaz. Türkiye aynen. Bir ve bütündür. Üniter aynen devlet öyle. Yapımız son derece aynen önemlidir. Öyle. Değil
aynen
mi efendim?
Öyle. Aynen evet. Öyle. Evet. Ya bizim burada bir kurulmuş bir cumhuriyetimiz var. Bu cumhuriyet herkes için lazım. Sadece bir taraf için değil. Herkes için gerekli, herkes için kullanılabilecek, bir yaşayabilecek ortam oluşturuyor.
Tabii.
Bu cumhuriyet, bu cumhuriyetten ayrılır, onlar zaten bakıyorlar, biliyorlar. Yani bizim Kürtlerle batıdaki gibi ya da Amerika'daki zenci beyaz çatışması gibi ya da batıdaki başka şeylerleki gibi ayrılığımız gayrılığımız yok.
Tabii tabii, çok önemli.
Kürt olduğu için milletvekili olamayan, Kürt olduğu için bakan olamayan, Kürt olduğu için başbakan olamayan, Kürt olduğu için cumhurbaşkanı olamayan bir yapı yok ki Türkiye'de.
Evet.
Türkiye'de cumhuriyetin cumhurbaşkanlarının neredeyse yarısı Kürt.
Doğru söylüyorsunuz.
Kimse siz niye Kürtsünüz evet. de bunu cumhurbaşkanı yaptınız demediler.
Tabii ki.
Başbakanlar, bakanlar şu anda parlamentodaki Kürtlerin sayısına bakın, nüfuslarıyla orantılı
tabii,
değil.
Tabii tabii.
Yani o nüfusun karşılığı değil.
Tabii. Ve bundan da gocunmuyoruz.
Daha fazla.
Evet.
Biz bunu şikayet bile etmiyoruz. Tabii. Dile getirmiyoruz.
Hı hı.
Yani onun için birliğe beraberliğe ihtiyacımız var.
Evet.
Bu birlik ve beraberliğin harcı da karşılıklı anlayıştan geçer. Yani herkes birbirine saygı duyması lazım. Türkiye'de mecliste bir toplandılar.
Evet.
Suriye ve Irak'a tezkereyi görüştüler. Ne dediler? Evet. Böyle böyle bir olay olacak. Bunlarla ilgili. O tezkereye hayır dediler. Şimdi diyorlar ki Türk askeri Kobani'ye geçsin.
Evet.
Sen tezkereye hayır dedin zaten.
Nasıl
kardeşim.
Bir çelişki bu? Tabii
niye
ki.
Bunu niye görmedin?
Tabii.
Tamam. Şimdi orada ama ordunun polisin konularla ilgili almış olduğu tedbirler var. Yapmış olduğu tespitler var. Orada böyle bir durum var. Yani siz o zaman daha önce Türkmenler de orada aynı olaylara maruz kaldılar. Ne oldu? Niye onun için Türkmenler oraya girsin, Türkmenleri kurtarmak için orada girsin demedin? Niye sadece? Orada Araplar da var. Araplar için niye bunu söylemedin? Türkiye'de Arap da var, Kürt de var, Türkmen de var.
Tabii.
Türk de var, hepsi var, herkes var. Hepsinin orada akrabası var. Karşıda evet. ilgilisi var. Yani bu coğrafya bizim coğrafyamız. Evet.
Bizi belki milliyetçilikle suçlayanlar asıl kendileri Kürt milliyetçiliği yapıyorlar öyle değil mi? Bunu
ırkçılık yapıyorlar. Yani. Milliyetçilik de değil.
Milliyetçilik değil, ırkçılık. Faşist bir yaklaşımla tabii.
Irkçılık yapılıyor. Bu doğru değil.
Tabii.
Yani şöyle söyleyeyim ben. İnandığım için söylüyorum. Biz mesela rahmetli Özal'la Kürtçe konuşmak yasaktı. Bir yasağı bizi kaldırdık o zaman.
Hı hı.
Tabii. Evet, 12 Eylül'de almışlar böyle bir yasağı. Evet. O günkü yönetim böyle bir tedbir almaya kadar. Doğru, yanlış. Hı hı. Almışlar ama biz onu kaldırdık bak.
Evet.
Ama sen bunu bahane yaparak sokağa çıkarsan olmaz mı bak? Bugün bunların sokağa çıkmasını gerekli kılacak hiçbir şey yok ki.
Evet.
Hiçbir durum yok yani
tabii
sokağa
ki,
çıkma.
Tabii ki.
Sokağa çıktı ne oldu? 30 tane 40 tane vatandaşımız öldü. Yazık değil mi bu ailelere, bu insanlara?
Tabii.
Bunların yaşama hakkına niye son veriyorsunuz?
Tabii. Bir de Kobani için diyorlar ya, yola çıkış amaçları Kobani için. Kobani için zaten gelen halkı aldık. Az önce siz de ifade
tabii,
ettiniz.
Tabii.
Orada sivil halktan
Kobani'yi
kimse kalmadı.
Kobani'yi aldık. 200 bin kişi aldık oradan.
Tabii.
Bir de şu oraya gitmek isteyenler yol var.
Çok doğru.
Irak'a geçsinler, Irak'tan Suriye sınırından geçsinler.
Evet.
İlla'da gitmek istiyorsan
keşke de gitsinler Kahraman'da. Yani Bakan Bey burada olay çıkaracak
yani gitsinler. Kobani'nin karşısından geçip gitmenin manası yok ki orada. İlla'da sen savaşmak istiyorsan, gitmek istiyorsan buna mani olacak yok. Irak'a geçersin, Irak Suriye sınırından geç git oraya yardım et. Yapabilirsin.
Çünkü öyle bir konuları yok biliyorsunuz. Arkadan dönüp kaçıyorlar.
Tabii.
Bunun çok örnekleri var.
Tabii tabii evet. Yani o şey yani maksat Türkiye'yi karıştırmak.
Kesinlikle tabii.
Onun için Türkiye'nin huzura, barışa, kardeşliğe ihtiyaç var. Huzur, barış ve kardeşliği sağlamak için de herkes kendine düşeni görevi yapması lazım. Herkes. Her bireyin bir görevi var.
Doğru.
Hepimiz aynı şeydeyiz. Bu herkesi sokaktan çekmemiz lazım.
Çok güzel.
Bunu öncelikle partilerin çekmesi lazım.
Doğru.
Sokağa kim çıkmayı tahrik ediyorsa onlar sokaktan o insanları çekmekle sorumludur. Çekmezlerse sorumlulukları var.
Çok doğru söylüyorsunuz. Yani benim yaptığımdan ne olur ki dememek, az önce aynen. söylediğiniz gibi herkesin yapabileceği bir şey
aynen.
var. Eşine, dostuna, kardeşine
aynen.
mutlaka sokaktan içeri aynen. girmesi, doğru söylüyorsunuz.
Aynen. Şimdi bakın yani burada şu var. Türkler daima çok dilli ve çok dinli devletler kurmuşlardır.
Doğru.
Türkler hiçbir zaman üniter devlet kurmamış. Çünkü coğrafyaları üniter devlet kurmalarına manidir. Dünyada şu anda üniter yapıya sahip bir tek Almanlar var. Ama Almanya bile federal devlet bakın.
Evet.
Yani sadece Almanlar yaşıyor. Dışarıdan gelen işleri önemsemezseniz Alman milletinin oturduğu coğrafyada Almanlar var. Almanların dışında çok az sayıda azınlık var. Bunu evet. böyle görmemiz lazım. Ama bizim kurduğumuz devletlerin hepsi çok dilli ve çok dinli. Dolayısıyla biz dillere ve dinlere saygı gösterdik. Başka evet. insanların dillerine, dine. Onların ne dilleriyle uğraştık, ne Doğru. dinleriyle uğraştık.
Tabii, tarih şahit
buna. Tabii, bu şey, sen bundan dolayı bizi suçlayamazsın ya. Sen bundan dolayı Türkleri suçlayamazsın. Türkler tarihte bu dersi vermişler. Bu yapıyı gerçekleştirmişler. Mesela Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethediyor. İstanbul'un fethinden sonra Patrikhane özgür.
Doğru.
Yetmiyor. Ermenilere diyor ki siz de bir patriklik kurun. Ermenilere patrikhaneyi kurduran, Ermeni patrikliği kurduran Fatih.
Evet, nasıl bir değil mi? Demokrasi özgürlük
bu kadar şey olur
tabii,
mu?
Tabii.
O zamana kadar Ermeniler Hristiyanlar içerisinde pek hoş karşılanmayan bir millet olarak biliniyor.
Evet.
Ama patrikhaneyi kurunca bağımsızlıklarına kavuşuyorlar. Kurduran da kim? Fatih bak.
Evet. Yani
bizim milletimiz evet. dillere evet. ve dillere saygılı. Eğer biz bugün batılı emperyalist ülkelerin yaptığı gibi yapmış olsaydık Türkçenin dışında bu bölgede dil konuşulmazdı. Müslümanlığın dışında da din olmazdı. Herkes kendi dilinde ve kendi dininde serbestçe hareket ediyor. Bundan daha özgür bir şey olur mu?
Tabii.
Özgürlükse bizde. Ama biz bunu evet. da daha da zenginleştirmemiz lazım. Daha ileri götürmemiz lazım.
Hı hı.
En ilerisi biz olmamız lazım. Onun için de ama güçlü bir ekonomiye, güçlü bir siyasi yapıya, istikrara, ekonomik istikrara ve siyasi istikrara ihtiyaç var. Bugün Türkiye'nin gelişmesi son 8-10 yıldır bu tarafa evet. istikrarın olması, siyasi istikrarın olmasıdır.
Doğru.
Eğer siyasi istikrar bozulursa Türkiye'nin ekonomik istikrarı da bozulur. Onun için siyasi istikrarı bozmadan götürecek yapıyı kurmamız lazım.
Tabii. Ufak tefek sebeplerden dolayı yani ufak tefek de olmasa bile kanunla hukukla çözülebilecek şeyler kanunla hukukla çözülsün ama istikrar zarar görmesin.
Tabii.
Yoluna devam etsin.
Ekonomik istikrar
mi?
Ve siyasi istikrar zarar tabii, görmemesi
tabii,
lazım.
Çok önemli.
Çünkü bak dünyada zaten bir ekonomik sıkıntı var. Bu ekonomik sıkıntı devam ediyor. Daha anlaşılıyor ki devam edeceği de benziyor. Ama biz kendi ülkemizin insanlarını düşünerek refahı yaygınlaştırmamız lazım. Daha adil, daha herkesçe kabul edilebilir kararlara yönelmemiz. Meclis onun için çalışması lazım.
Hı hı.
Ama şimdi meclis bu tip terör olayları olursa bunları nasıl önleyeceğim diye çalışacak. Yazık bize.
Tabii.
Gün kaybedeceğiz, zaman kaybedeceğiz. Ve huzurumuz bozulacak. Huzurun bozulmadan gitmesi lazım. Karanlık mı iyi, aydınlık mı iyi? Aydınlık daima iyi. Dolayısıyla bizim aydınlık Türkiye'de devam etmemiz lazım. Karanlığı asla kabul etmememiz lazım.
Tabii.
Aydınlığa ihtiyacımız var. Sürekli aydınlık olması lazım. Onun için de Türkiye'yi insanlara aydın insanlar, aydınlıkta kalmaları lazım. Kalmayı da bizim bilebilmemiz lazım. Bunda en çok istediğimiz şey siyasi yapımızdır.
Tabii.
Hem hükümet hem de siyasi diğer partilerimiz, siyasetçilerin, bilim adamlarımız, medyamız bütünüyle buna çalışması lazım. Şu anda siz de Doğru. girişte bahsettiniz. Çok tartışmalar var. Tartışmalarda amaç yeni tartışma oluşturmamak olması
tabii,
lazım.
Tabii.
Tartışma çözüme götürecek tartışmalar yapmamız lazım. Doğrusunuz, haklısınız.
Tabii.
Çözümsüzlüğe bir tartışma yeni tartışmalar açmaması lazım. Doğurmaması lazım.
Evet.
Buna dikkat etmemiz lazım. Onun için de dikkat edeceğiz. Yani her doğru söylenmez diyorlar ya bazen.
Evet, her doğru her yerde.
Her yerde söylenmez. Onun evet. için
tabii.
yani söylenecek sözünle sahip olmamız lazım.
Evet.
Kendimize sahip olmamız lazım. Milletimize sahip olmamız lazım. Hakkımıza, hukukumuza sahip. Başkasına da haksızlık etmemek lazım.
Tabii.
Ona da bakmamız
Bakan
lazım.
Bakan Bey, bir de partiler arasında da mutabakat, en azından belli konularda mutabakat sağlandığı durumlar da olması gerekir ama onu
Tabii.
pek göremiyoruz. Yani tamamen körü körüne bir muhalefet de doğru değil. Yani iyi şeyler de yapıldığında bunu takdir etmek, yanlış şeyleri de eleştirmek, karşılıklı partiler arası bu şekilde bir sistem olması ve özellikle de ülke güvenliğini, ulusal güvenliği ilgilendiren durumlarda milli mutabakatın hemen sağlanabilmesi gerektiği kanaatindeyim. Buna
Aynen.
ne dersiniz?
Geçmişte buna benzer uygulamamız, mesela bizim dış politikamız tartışma konusu olmazdı geçmişte.
Evet.
Hep beraber birlikte hareket edilir, birlikte karar alınır, birlikte götürülürdü. Şimdi gözüküyor ki son yıllarda
evet.
bu dış politikada birlikteliğimiz yok. Çünkü muhalefet farklı düşünüyor, iktidar farklı düşünüyor olabilir.
Tabii
zaten
ki düşünecek, zaten düşünecek
lazım.
Tabii ki
ama
normal. Ama
Türkiye'nin menfaatleri için birlikte hareket etmelerinde fayda var. Umarız ki iktidarıyla muhalefeti de bu şeyi sağlarlar. Onlara büyük görev düşüyor.
Tabii. Bir de siz çok güzel ifade ettiniz. Yani milletçe, bizim hep kardeşçe, dostça, asırlarca beraber yaşadığımız, farklı dinlere, farklı dillere saygılı olduğumuzu siz çok güzel ifade ettiniz. Yakın tarihimize, yakın siyasi tarihimize baktığımızda sık sık hep böyle dışarıdan bir takım sünni körüklemelerde bulunduklarını görüyoruz. İşte Alevi sünni düşmanlığı, sağcı solcu böyle hep tabii ki bunlar farklılıklar olacak ama farklılıkların zenginlik olduğu bir toplumda uzlaşma içerisinde çok rahat yaşayabilmeliyiz. Bunun örnekleri siz zaten çok güzel ifade ettiniz. Osmanlı döneminde olsun, daha önce olsun bunlar yaşandı. Günümüzde de yine aynı şekilde şu an yapılmak istenen, Güneydoğumuzda yapılmak istenen yine böyle bir fitil ateşlemek değil mi?
Tabii. Şimdi tabii şöyle bir kere yabancı ülkeler Türkiye'nin büyümesini istemiyorlar.
Evet.
Bunun için de bizde sürekli problem çıkarabilecek noktaları bunu ararlar.
Evet.
Onların görevi.
Doğru.
Sizin de göreviniz bunları kapatmak.
Tabii.
Ve karşı ataklar yapmanızdır.
Doğru. Tamam, düşmemek bizim, yani değil mi?
Tabii. Oyuna tuzağa düşmemektir. Tabii. Tuzağa düşülürse o tuzaktan Türkiye zarar görür. Türkiye'de yaşayan insan, her insan zarar görür. Onun için herkesin hakkına saygı göstermemiz lazım gelir dediğimiz olay bu. Mesela bizim Avrupa'da çalışan işçilerimiz var. O işçilerimize çok yerde hakları verilmiyor. Türkiye güçlü olur, o hakları da alır.
Evet.
Ama başkaları geliyorlar bizden başka şeyler soruyorlar Avrupalılar. Yani de var, başkaları evet. da var. Böyle hak, hukuk, adalet istiyorlar. Ama onlar adil değiller.
Tabii, evet.
Ama onlara soran yok ki. Onları izleyen insan hakları ihlalleri var. Hep bizi izliyorlar. Biz niye insan hakları ihlallerini dünyada izleyen bir komite oluşturmuyoruz?
Evet.
Türkiye'nin yapması lazım. Türkiye bunlara, Türkiye böyle organizasyonlar kurması lazım.
Aslında yeri gelmişken o zaman şunu da söyleyeceğim Halil Bey. Avrupa Birliği sürecimiz gerçekten 60 yıl belki çok daha fazla olan bir süreç, işte 50 küsürlerden beri devam eden bir süreç biliyorsunuz. Bir türlü çeşitli engellerle önümüze birçok suni engeller çıkarttılar ve bizi almadılar. Çok yakın tarihte birçok yakınımızdaki birçok ülke alındı. Sovyetlerden bağımsızlığını kazanan birçok ülke kabul edildi Avrupa Birliği'ne ama biz kabul edilmedik. Ve bu süreç sanki böyle gidecekmiş gibi duruyor. Her ne kadar her şey yaklaştığında bir ümit olsa da Türkiye içinde bir türlü kabul edilemediğimizi görüyoruz. Buna karşı yıllardır savunduğumuz bir argüman var. Yani bütün Türk devletleri ya da işte bölgedeki Müslüman devletlerle, Türk devletleriyle güçlü bir birlik kurulsa, bu birlikle birlikte, ben Avrupa Birliği'ne asla karşı tabii ki değilim ya da değiliz, bu birliğin lideri olarak belki Türkiye Avrupa Birliği'ne girse.
Şu anda Avrupa Birliği bizi almıyor mu? Yarın mecbur kalacaklar, alacaklar ama o zaman bizim için de Avrupa Birliği'ne girmenin vakti, zamanı geçmiş olacak. Çünkü Avrupa şu anda nüfusu yaşlı bir nüfusa doğru gidiyor. Yarın çalıştıracakları insan bulamayacaklar. Genç nüfusa ihtiyaç var.
Evet.
Genç nüfus Türkiye'de. Türkiye'ye bir an önce almalar lazım ki bu Avrupa'nın geleceği açısından önemli. Ama yarın mecbur olacaklar, alacaklar ama o zaman da Avrupa'nın yükü bize gelecek. Biz niye Avrupa'nın yükünü çekelim? Yani nimetinden faydalanmadığımız bir ülkenin külfetini niye çekelim?
Doğru.
Oraya doğru gidiyor. Ama Avrupalılar hala Osmanlı ile ilgili hafızalarını silememişler. Anılarını silememişler hala. Çocuklarını Türkler geliyor diye korkutuyorlar.
Evet.
Viyana'ya gidişimizi, İstanbul'u fethetmemizi, Anadolu'da kalmamızı, bunlar hiç şey yapmamışlar. Ama şu bir gerçek ki kesin ki Türkler dünya tarihinin yarısını oluşturuyorlar. Medeniyet ve siyasi tarih olarak. Dünyanın nizamını oluşturan millet Türk milletidir. Onu söyleyeyim. Medeniyette. Bakın ilk mutfak oluşturan millet Türk milletidir. Dünyada 3 tane mutfak var. Birisi Türk mutfağı, birisi Çin mutfağı, birisi Fransız mutfağı.
Bununla ilgili bir program yapmıştık.
Biliyorsunuz.
Evet, biliyorum.
Çin mutfağı bizim taklidimizdir. Çinliler de bizden almışlar. Kendilerine göre usul geliştirmişler. İklimin özelliklerine göre. Avrupa'da da Fransız mutfağı var. Fransız mutfağı da kanun zamanında Fransız-Türk ilişkileri başlaması üzerine Topkapı'ndaki bizim mutfağımızı almışlardır. Eğer Avrupa'da mutfak olsaydı Alman mutfağı olurdu. İngiliz mutfağı olurdu. Alman mutfağı yok, İngiliz mutfağı yok. Çünkü onlara da yemesini içmesini öğreten Türk mutfağıdır. Türklerdir bak.
Evet.
Dünyada ilk evi yapan Türklerdir. Çadırı kuranlar. Hı. Çadır hala portatiftir. İstediğiniz yerde kurabilirsiniz. Nakledilebilir. Bakın büyük bir olay.
Doğru.
Hı. Yani ilk silahı yapan, ilk orduyu kuran Türklerdir.
Evet.
Dolayısıyla bu bizim medeniyetteki öncülüğümüzü gösterir. Biz yine medeniyette öncülüğümüzü yapıp ileri çıkmamız, yükselmemiz lazım. Ben inanıyorum ki Türk dünyası Türkiye'de Türk dünyasının yıldızı bir ülkedir.
Evet,
bu yıldızla evet, yıldızlaşacak.
Evet.
Türkiye tekrar dünyaya büyük önder Atatürk'ün söylediği gibi muhasır medeniyet seviyesinin üstünü aşacak dünyaya yeniden ışık saçacaktır. Evet. Ben o kanaatteyim.
İnşallah, çok doğru söylüyorsunuz. Biz de bu kanaatinize katılıyoruz. Büyük Atatürk ne demiş? Yalnız yurtta sulh, dihanda sulh demiş. Önce herhalde dediğiniz gibi burada bir sulhu
sağlamak gerekiyor. Biz savaş istemeye bir milletiz ama savaşmak zorunda kalırsak savaşırız.
Evet, çok önemli.
Başka çaresi yok. İşte gördüler. Evet, evet. Osmanlı İmparatorluğu dağıldıktan sonra bir devlet kurmayı başarabilen bir milletiz.
Evet.
Herkes öldü bitti dedikleri sırada böyle bir yapıya sahibiz. Dolayısıyla Türklerin genetiğinde vardır. Teslim olmazlar, bağımsız ve ölü yaşarlar.
Bu da bölücü zihniyetler içerisinde olan kişilere buradan bir mesaj olsun, değil mi?
Tabii.
Evet, evet, tabii. Efendim, aynı zamanda şimdi uzlaşmadan bahsettik. Sosyal medyaya baktığımızda siz de görüyorsunuz mutlaka. İnsanların çok kolay kamplaştıklarını, ayrıştıklarını, birbirine karşı kin ve nefret dilini çok rahat kullanabildiklerini görüyoruz. Burada da yine aynı şekilde, çünkü sosyal medya da artık hayatın çok içine girmiş bir alan. Dolayısıyla burada da yine uzlaşmaya, yine hoşgörüye, birbirine saygıya, bunlara ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. Bu konuda bir şeyler
katılıyorum ben size, sizin söylediğiniz gibi. Bugün tabii şöyle söyleyeyim, insanlar çabuk öfkeleniyorlar. Öfkeliler, öfkeyle kalkan zararla oturur derler. Evet. Atasözümüz var bizim. Onun için sosyal medyadaki kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın da daha dikkatli olmaları lazım. Hani derler ki 40 boğumdur derler.
Evet.
Onun için 40 kere tartsınlar, 40 kere düşünsünler. Hı-hı. Ondan sonra yazsınlar, çizsinler.
Yani bir de kendi, yani şöyle bir mantık var herhalde Bakan Bey. Yani benim gibi değilsen nefret edeceğim gibi. Yani
yok,
bu, yani benim gibi olmak zorunda değil karşımdaki.
Bir, evet. Madde bir, herkesin yaşama hakkı var.
Evet.
Herkesin özgür olma hakkı var.
Evet.
Herkesin düşüncesini açıklama hakkı var.
Tabii.
Herkesin düşüncesine saygı, beğenmeyebiliriz.
Evet.
Hoşumuza gitmeyebilir.
Gayet tabii.
Ama kim ne düşünüyor? Onu paylaşıyorsa saygı, ama herkes düşüncesini paylaşırken de başkasına zarar vermeyecek, başkasını rahatsız etmeyecek tarzda hareket eder. O da nezaket gereğidir.
Tabii.
Nezaketin icabıdır. Başka türlü şeysi yok. Bizim biliyorsunuz, siz de katılıyorsunuz, benim bir Face sayfam var. Orada her görüş, düşünceyi paylaşıyoruz.
Kesinlikle,
biz.
Tabii.
O benim katıldığım anlamına gelmez. Böyle de düşünüyorlar bakın.
Tabii.
Böyle de fikirler var. Bu şekilde de düşünenler. Siz de buna göre değerlendirin demek içindir. Bazıları bakanım bunu siz nasıl paylaşırsınız diye yazıyorlar. Siz de belki görüyorsunuz.
Evet.
Çünkü o benim paylaştığım, benim beğendiğim anlamına gelmiyor ki. Ben böyle de düşünce var. Buna dikkat edin bakın. Siz öyle düşünüyorsunuz ama farklı düşünenler de var. Farklı düşünenlere de saygı göstermemiz lazım.
Evet, bir farklı düşünme platformu oluşturmuş oluyorsunuz. İnsanlar belki saygı göstermeye öğreniyor bu şekilde.
Saygı duymamız lazım.
Tabii.
Belki o farklı düşünce zararlı gibi gözükebilir ama yarın ondan nasıl faydalanır? Ya da o farklı düşünceyi, zararlı gördüğümüz düşünceyi nasıl giderebiliriz? Siz de karşı düşünceleri geliştirmemiz lazım. Yani geliştirmeniz lazım.
Evet.
Buna
bu
bakmamız lazım.
Yine gelip herhalde böyle toplumsal uzlaşma ve bir arada yaşama kültürüne dayanıyor herhalde.
Aynen öyle.
Değil mi? Burada bir eksiklik var.
Tabii. Hepimizin hakkı var. Hepimiz eşitiz yani. Şimdi mesela İstanbul'da, Ankara'da, başka yerlerde halkın kullandığı otobüsler yakılıyor. Yazık bu.
Tabii.
Halk kullanıyor bu otobüsleri. Hı hı. Milletin parasıyla alındı.
Evet.
Milletin parasıyla alınan bu, yani herkesin hakkı var bunda. Siz herkesin hakkını yakamazsınız. Ateşe veremezsiniz.
Tabii.
O zaman ateşe verenlerin ortam oluşturmaması lazım düşünen insanların. O zaman bunları ateşe vermekten kim geri koyduracak bunları? Geriye çekecek. Bunları kim tahrik ediyorsa onlar geri çekecek. Dolayısıyla Türkiye'ye karşı içeride dışarıda kurulmuş kumpaslar var.
Evet.
Çok dikkatli olmamız lazım. Onun için tuzağa düşmemiz. Bunun yollarından birisi şu. Böyle olaylar sırasında sokağa çıkan herkes sokağa çıkarsa huzur sağlanamaz. Onu
çok doğru söylüyorsunuz. Kesinlikle.
Onun için herkes dikkatli olsun. Sokağa da güvenliği sağlayacak güvenlik güçlerimiz var. Polisimiz var, askerimiz var. Onlar güvenliği sağlar. Yani biz sağlarız diye sokağa çıkmak doğru değil.
Çok doğru söylüyorsunuz. Çok önemli bu mesaj. Tekrar bunu vurgulamakta fayda var dediğiniz gibi. Onun dışında da yine toplumsal birlikten, uzlaşmadan bahsetmişken aslında ben şunu da ifade etmek istiyorum. Aslında birlik, bütünlük Allah'ın bir emri. Yani Allah bir ayetinde şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, ayrılıp dağılmayın diyor. Yani bölünmeyi, ayrışmayı teşvik edenler, işte özellik olsun, oradan bölünme olsun, bunları teşvik edenlerin mutlaka bunu da düşünmesi gerekiyor. Allah bir ve bütün olmamızı istiyor. Özellikle biz Müslüman bir coğrafyada yaşıyoruz. Zaten bu coğrafyaya baktığımızda hep bölünmüşlük, parçalanmışlık, siz de konuşmanızın başında ifade ettiğiniz böl parçala yönet yöntemiyle zaten cetvelle çizilmiş sınırlar oluşturulmuş. Ve bölge, bütün yakın siyasi tarihimizde de böyle baktığımızda hep görüyoruz ki sürekli bir kaynama halinde. Böyle bir ortamda da birlik olmak, Türkiye'nin öncelikle kendi içinde bir birliğini sağlaması ve arkasından da belki bölgede bir birlik sağlamak elzem diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
Doğru düşünüyorsunuz. Şimdi şöyle bakın zaten. Güzel de ifade ettiniz. Birlikte rahmet doğar. Ayrılık azaptır.
Çok doğru söylüyorsunuz.
Çok güzel
tabii,
bir atasözümüz bu. Tabii. Şey olarak. Dolayısıyla birlikten kuvvet doğar.
Evet.
Birlik olmak zorundayız. Daha büyüğünü yapmak zorundayız.
Evet.
Şimdi mesela İki Dünya Savaşı'ndan sonra iki Almanya ayrıldı. İkisi birleşti. Daha güçlü oldu bak Almanya.
Doğru.
Şimdi Türk dünyasında şu anda 6-7 tane devletimiz var. Bağımsız olabilecek potansiyeldeki bölgelerimiz var.
Evet.
Daha yani şey değil ki. Türk dünyası tam olarak ortaya çıkmış değil ki. Sıkıntılı bölgelerimiz var. Ve insanlarımız oralarda huzursuz oluyorlar. Çatışmalar var. Çatışma şu anda dünyada çatışma bölgesi İslam coğrafyası ve Türk coğrafyası.
Evet, evet.
Bu neyi gösteriyor? İslam coğrafyasının, Türk coğrafyasının huzura kavuşma. Huzura kavuşabilmek için de Türkiye'nin ileri fikirler geliştirmesi
doğru
lazım.
Doğru söylüyorsunuz.
Türk siyasetçisinin ona vakit bulamıyoruz. Türkiye'deki olayları nasıl bastırırız diye ona bakıyoruz. Bizi meşgul ediyorlar.
Doğru söylüyorsunuz.
Bu meşguliyetlerden kurtulabilmemiz lazım. Biraz daha yükselmemiz lazım. Biraz daha yükselip yükseldikçe daha gerçekçi, daha kalıcı problemleri çözmede görüş ve düşünceler üretebiliriz. Ona bakmamız. Onun için de bizim üniversitelerimize çok görev düşüyor.
Hı hı.
Yani üniversite bilim adamları, bilim adamlarının sosyolojik, stratejik, psikolojik araştırmalar yapması lazım. Tarihimizi çok iyi bilmemiz lazım. Bir kere tarih bilincinin tam olması lazım.
Çok doğru.
Ya biz nereden geldik, nereye gidiyoruz, neler yaptık bunu bugün Türk milletinin, Türk topluluklarının hepsinin aynı şekilde bilmesi lazım. Dilimizi iyi bilmemiz lazım. Dilimizin özelliklerini bilmemiz lazım. Bizim dilimiz şu anda Birleşmiş Milletler'de kabul edilmesi gereken bir dil. Mesela Birleşmiş Milletler Sayın Başbakan, Cumhurbaşkanı konuşuyor haklı olarak. 5 tane ülke var diyor. O 5 ülke arasında Türk ve Müslüman ülke yok. 1,5 milyarın üzerinde Müslüman var.
Doğru.
400 milyona yakın da Türk var. Bunların hakkını koruyacak orada bir sözcü lazım. Bunu yapmamız lazım. İşte o düşünce. Bunları diyorlar ki şimdi bu olay çıkartacak. Siz bunları düşünmeyin. Siz kendinize bakın. Bizim daha ileri gitmemizi önlemek
doğru.
için. Siz hı-hı. burada tuzağa düşerseniz.
Oyalama yöntemleriyle tabii.
Tabii burada
doğru.
tuzağa düşerseniz oyun olur.
Hı-hı.
Şimdi bizim tarihimizde çok ilginç olaylar var. Bunlardan mesela bir tanesi Ankara Savaşı'dır.
Tabii.
1402'de yapılan savaş.
Evet.
1402'deki savaşta Timur geliyor. Timur'la Yıldırım'ın arasını bozmuşlar. Bozma sebebi farklı. Yıldırım o savaşa gelmek için İstanbul'u kuşatmış. Kuşatmayı kaldırıp da geliyor savaşa katılmak için. Çünkü Timur geliyor.
Evet.
Timur savaşta bir günlük süren bir savaş zaten. Savaşta galip geliyor. Ama o sırada ilk haber yanında bir Fransız var. Yıldırım'ı esir aldığını söylüyor Fransız'a. O Fransız'ın Timur'un yanında ne işi var? Oradan anlarsınız.
Hı
hı. Tamam mı? Papalık evet. göndermiş.
Hı. Evet.
Yani bizi kendi aramızda düşürmek için sürekli olaylar var.
Hı hı.
Bu olaylara iyi bakmamız lazım. Tarihimizi iyi incelememiz lazım. Tarihten çıkacak müthiş sonuçlar
dersler
var.
Dersler var tabii.
Onun için bir de kültürümüzü zenginleştirmemiz lazım. Burada en önemlisi saygı, karşılıklı. Karşılıklı saygı çok önemli. Osmanlı çok zarifmiş.
Doğru.
Yani o kadar zarifmiş ki yani evet. ince teferruatına bilirlermişler. Şimdi biliyorsunuz bizim meşhur Türk kahvesi dediğimiz bir olay var. Bir Osmanlı valisinin Yemen tarafına giden valinin oradaki yerli halkta içtiği kahveyi görmüş. Onu İstanbul'a getirmiş. Kahvehaneler ondan sonra kurulmuş. Yani geçmişte olan bir şey değil.
Hı hı.
Ama biz Türkler kahveyi sunarken bir de yanında su veririz. Su ikramında evet. bulunuruz. O neymiş su ikram etmemiz? Eğer kahve sunulan kişi suyu içerse aç olduğu anlaşılmış. Hemen yemek getirilirmiş.
Ha, büyük bir nezaket var yani.
Nezaket
evet,
var.
Çok olağanüstü bir örnek olağanüstü verdiniz bir şey. Gerçekten.
Şimdi
evet.
bizim böyle şeyler geliştirmemiz lazım
evet.
toplumumuzda.
Evet.
Çok hoş bir şey bu.
Çok doğru.
Çok anlamlı bir şey
çok
bu hareket.
Çok doğru söylüyorsunuz. Tabii.
Ve bugün bu Türk kahvesi bütün dünyada tanınan bir kahve.
Evet.
Bu bizim medeniyetimizin oluşturduğu bir yapı işte. Kendine has
tabii.
bir yapısı.
Tabii.
Yani dolayısıyla biz bugün bu kavgaların hepsini açarız. Nasıl? 12 Mart'tan önce olaylar vardı 12 Mart'ta önünde. 12 Eylül'den önce olaylar vardı 12 Eylül'de.
Tabii tabii.
Açtık
doğru.
yeniden siyasi yapıyı oluşturduk, olgunlaştırdık.
Doğru.
O süreç devam ediyor. Bunları kesintiye uğratmadan götürmemiz lazım.
Çok
yani
doğru.
onu kesintiye uğrarsa Türkiye zarar görür. Bunlar hepimiz zarar görürüz.
Çok doğru.
Herkesin payına düşen var. Gelir
evet.
arttıkça sizin payınıza düşen var. Gelir azaldıkça da sizin payınızdan da giden var. Hepimizin payından gidecek. Artan bir şey varsa hepimiz paylaşacağız. Eksilen bir şey varsa herkese bir pay düşecek. Doğru. Artandan nasıl payımızı alıyorsak eksilende de pay alacağız. Eksilmesin diye bakmamız lazım. Artsın diye bakmamız lazım. Onun için barış ve huzur için devam etmemiz lazım. Sizin de bu programlarınızı bu istikamete devam etmesinde fayda var.
İnşallah efendim. Tabii.
İnşallah devam
edersin. Son bir sorum daha olacak inşallah. Çok teşekkür ediyorum katkılarınızla inşallah. Son bir sorum daha olacak. Türkiye bölge ülkeleri arasında baktığımızda, özellikle Müslüman ülkeleri arasında baktığımızda Müslümanlığı da en iyi yorumlayan belki bir ülke. Bunda Atatürk'ün de çok büyük katkıları olduğu kanaatindeyiz. Ama son geldiğimiz süreçte baktığımızda IŞİD konusu olsun, diğer birçok örnekle birlikte düşünüldüğünde bağnazlık ve yobazlıkla mücadelenin de önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz?
Tabii bak şimdi şöyle, Türklerin İslam anlayışı her zaman değerlerinden farklı olmuştur.
Evet.
Yani bir laf vardır. Kur'an Mekke'de indi, nazil oldu. Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı diye. En güzel yazı, stilli bizim Osmanlılar geliştirmişler bakın. Hı hı. İki, İslam dünyasında İslam'ın en önemli kaynaklarını oluşturanlar hadis kitaplarıdır. Bunların en meşhurları Türkler yazmışlardır. Müslim yazmış, Sahih-i Buhari kitabı var. Onu biz yazanlar Özbek Türkleridir. Ondan sonra İslam'da çok önemli mezhepler var. İmam-ı Azam Hanefi mezhebinin kurucusudur ve Türktür.
Evet.
Mesela Muhammed Maturidi var. Maturidilik mezhebinin tabii. kurucusu. O Türktür.
Tabii.
Yani ve bunlar hepsi Türklerin eski geleneklerinden itibaren dinlere ve çevreye, sosyal çevreye bakışlarını gösterir. Bakışları üstün olmasaydı bu üstünlükleri sağlamaları mümkün değildi. Bakışları, geçmişteki bayatları da öyle. Evet. Bağnazlık yoktur Türklerde.
Evet.
Onu söyleyeyim. Mesela Türklerde Hakan'la Hatun yan yana otururlar.
Doğru. Evet.
Eski geleneklerimizdir ve bu çok önemlidir. Eski Türkler de erkekler de ata biner, kılıç kuşanır. Kızlarımız da ata binerler, kılıç kullanırlar. Yani bu eşittir. Kadın erkek eşit şey olarak. Atatürk tabii çok büyük devrimler yapmış. Doğru. Bunlardan birisi de Türk milletinin ileri gitmesi için gereken her şeyi yapmış. Yani o çağına göre çok çok önde bir şey, lider. Bir Amerika seyahatinde Amerikan Kongresi'nin başkanı şunu söyledi. Yaklaşık 150-200 kişilik bir toplantıydı. Dedi ki Mustafa Kemal'in dedi hızına dedi Mustafa Kemal'den sonra yetişen olmamıştır. O çok büyük bir devrimci, inkılapçıdır diye ifade etti. Onlar da hayranlıkla izlemişler. Hayranlıkla takip etmişler. Tabi Atatürk'ün bize getirdiği en önemli şeylerden birisi Müslümansak diyor İslam'ı bilmemiz lazım.
Tabii.
Elmalı ya hocaya
Kur'an'ın
mealini yazdırmış.
Mealini, haklısın.
Mealini yazdırmış. Tabii. Yani elmalı. Ve bilerek ibadet etmesi lazım. Tabii önemli bir şey.
Şimdi çok bizim, önemli bir söylediğiniz
tabii,
nokta tabii. Çok
şimdi Diyanet İşlerimizin din konusunda herkesin anlayacağı şekilde güzel yayınlar yapması lazım. Güzel yol göstermesi lazım. Diyanete çok büyük
ya da bunu yapanlara düşüyor. Destek olması
tabii,
belki lazım.
Tabii evet. Yani bu alanda
evet.
Dolayısıyla yanlış hurafe şeylerin yayılmasını önlemesi lazım.
Çok doğru. Evet. Kur'an temel alınarak
çok önemli sadece. Bir bilim adamı diyor ki üç tip İslam anlayışı var diyor. Çok önemli. Bir söz. Bunu çok ben çok hoşuma giderdi. Diyor ki birisi insanların kafasındaki İslam. Her insan kendi kafasına göre İslam anlayışı var. Müslümanların tabii.
Evet.
İkincisi diyor Moğolların kafasındaki İslam. O her Moğollaya göre de diyor İslam anlayışı var. Bir de diyor asıl diyor Kur'an'daki İslam.
Tabii.
Asıl Kur'an'daki İslam'a tabii. ulaşmak lazım.
Tabii. Çok güzel söylediniz. Maşallah. Tamam çok bu, doğru söylüyorsunuz.
Güzel bir şey.
Tabii ki.
Dolayısıyla bu bizim din anlayışı bakımında da
evet.
barış ve huzura gitmemize yol açar. Dolayısıyla İslam bağnazlıktan
evet.
Bugün yapılan bu gösterilen şeyler İslam değil. İslam adına kesinlikle. Yapılanların çoğu İslami değil.
Çok doğru söylüyorsunuz. Tabii ki.
Dolayısıyla bunlardan arınmamız lazım.
Evet.
Yani bu arındırmamız lazım. Ve düzgün bir şekilde de hareket edilmesini sağlamak lazım.
Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Çok teşekkür ederiz efendim. Gerçekten çok hikmetli konuştunuz. Çok güzel şeyler söylediniz.
Ben de teşekkür ederim.
Programımızın sonuna geldik. Son olarak halkımıza vermek istediğiniz mesajlar varsa onları da alalım. Sonra da programı kapayacağım.
Şunu söyleyeyim. Barış ve huzur, birlik evet. ve beraberlik, kardeşlikten daha iyisi yoktur. Barışımız, birliğimiz, huzurumuz, kardeşliğimiz bozulursa bunun acısını hepimiz çekeriz. Onun için yeni acılara gitmemek için birlikten, beraberlikten, kardeşlikten yana herkes tavrını koyması lazım. Bunu da netçe yapması lazım. Onun için huzur bozanlara huzuru bozma imkanı da verilmemesi lazım. Bunu da sağlayacak devletimizdir, güvenlik güçleridir. Kişiler kendileri sokağa çıkmamaları lazım. Belki sokağa çıkmak gerekebilir ileride ama onun günü değil. Şu anda devletin güvenlik güçlerinin görevidir. Devletin güvenlik güçleri bu işi yapamıyorlarsa o zaman millet bunu zaten sağlar.
Çok doğru.
Şu anda devletin güvenlik güçlerine işine karışmadan onların sağlamasını seyretmemiz lazım. Onlar sağlarlar. Devletin bunu sağlayacak gücü vardır.
Çok doğru.
Polisi de var, askeri de var, hepsi var.
Devleti zaaf içerisinde gösteren bir anlayış da çok yanlış değil mi efendim?
Evet,
gelmişken.
Aynen öyle, aynen öyle. Katılıyorum, aynen öyle.
Evet.
Dolayısıyla kardeşlikten daha üstün bir anlayış yoktur. Herkesin işte Sayın Başbakan da söylüyor ya, kucaklaşın diyor herkes diyor. Kardeşlikten daha şey yoktur. O da o mesajlar veriyor. Yani bizim burada iktidar muhalefet diye bakmamamız lazım. Ülke
tabii,
bizim ülkemiz.
Tabii.
Birlik ve beraberlik içerisinde ileri gitmeye bakmamız lazım. İnşallah bunu sağlarız diye düşünüyorum.
İnşallah. Çok çok teşekkür ediyoruz
çok sağ
efendim.
Olun.
Sağlık eski bakanımız Sayın Halil Şıpkın Bey ile yaptığımız programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir Birlik Zamanı programında yine karşınızda olmak üzere. İyi günler diliyorum.